Kutsal İsyan 3, 21. ayrım, sayfa 320. Gerek milli kuvvetler gerekse şehre tıkılmış olan düşman pek sıtmalı ve kuşkulu bir gece geçirdi. Bütün gün güneşin bombardımanı ve makineli tüfek mermilerinin öldürücü sahnağı altında çarpışan gönüllüler yorgunluktan kımıldanamayacak duruma gelmişler ve gecenin yıldızlı serinliği altına rastgele atılmış birer eski çuval gibi serilmişlerdi. Karanlıktan yararlanan yakın köylerin kadın, ihtiyar ve çocukları durmadan su ve yiyecek taşıyor, Şafak'la beraber başlayacak savaş için hazırlık yapıyorlardı. Albay Şefik Bey, Hacı Şükrü Bey, Yörük Ali Efe ve öbür subay ve müfreze kumandanları yıldızların aydınlığında bir savaş meclisi kurarak yarın olabilecek ve olması gereken işler ve savaş hareketleri için uzun uzun konuştular. Düşman İzmir'den büyük takviyeler almaya vakit bulmadan direnme gücü çökertilmeli ve gerçekten Yörük Ali Efe'nin dediği Ramazan Bayramı namazını Aydın'daki Bey Camii'nde kılmalıydı. Düşmana yakınlardan gelecek küçük takviye kuvvetlerinin çokça değeri yoktu. Şehirdeki ana düşman kuvvetini kavrayan panik havası onların moralini de az zamanda çökertebilirdi. Kısa yaz gecesinde ancak kısa bir tavşan uykusu kestirebilen savaşçılar, tanyeri atarken çabucak sabah namazını kıldılar. Mor bir ejderha gibi Aydın Ovası'ndan kıvrılarak geçen Menderes Irmağı ilkin duru bir açık maviliğe büründü. Sonra mavileşti, daha sonra pes pembe akmaya başladı. Bununla birlikte ilk kurşunlar Aydın'ın kıyısında çepeçevre siperlenen düşman askerlerinin üzerine yağmaya başladı. Bunun üzerine düşmanın makineli tüfekleri takırdadı. Ağaçların yaprakları biçilip yeşil bir yağmur gibi yere dökülüyor, yine kuru ve çatlak topraktan fıskiye gibi toz fışkırıyordu. Milli Kuvvetler Grup Kumandanlarının Aydın'a bir an önce girmek istemelerinin önemli nedenlerinden biri şuydu. Aydın'daki Yunan ordusu durmadan yardım alıyordu. Tire'den gelen bir efsun bölüğü ile bir fen bölüğü Aydın'a ulaştığı gibi İzmir'den gelen ve erzak cephane ve mühimmat yüklü bir trende şehre girmişti. Batıdan Aydın'a doğru ilerleyen milisler bu treni yaylım ateşine tutmuşlarsa da geçip gitmesini önleyememişlerdi. 28 Haziran Savaşı'nda top kullanmayan Yunanlılar 29 Haziran sabahından beri yukarıda top yatağı denen yerdeki bataryalarla şehre epeyce sokulmuş olan kuvvetlerimizi şiddetle bombardıman etmeye başlamışlardı. Ovaya serpilmiş milisler çok zor anlar geçiriyorlardı. Bomba topları, ağır makineli tüfekler ve piyade tüfekleriyle açık ovada savaşan gönüllülerin üzerine dayanılmaz bir cehennem kusan düşman aleyhimize dengeyi bozmak üzereydi ki ırmağın kıyısına yerleştirilen bizim bataryaların da kullanılması düşünülmeye başlandı. Hacı Şükrü Bey hemen Şefik Bey'i bularak topçuyu kullanmanın zamanı geldiğini söylediyse de Şefik Bey top kullanılması için ayak diredi. Şehrin yıkılacağından korkuyordu. Şehrin yıkılması bir şey değil, esir Türkiye'nin ilk direnen gücü Menderes Ovası'nda toza dumana karışacak, bir süre sonra izi bile kalmayacaktı. Bu ilk saldırı gücünün günden güne daha çok büyüyerek yaşaması gerekti. Albay Şefik Bey Nuh deyip peygamber demiyor, Aydın'ı bu güzel Türk şehrini içindeki Türk halkıyla birlikte yok etmek sorumluluğunu üzerine alamıyordu. Zora gelmiş Kuvayi Milliye Kumandanı Hacı Şükrü Bey kumandanına karşı şöyle haykırdı. Görmüyor musunuz? Kuvayi Milliye yok olmak üzere. Ben halkın fedaisiyim. Bütün sorumluluğu üzerime alarak bataryayı kullanacağım. 5 dakika sonra topçu erlerini ve subaylarını bataryalarına başına geçirtmiş, düşmanın en kalabalık bulunduğu savunma noktalarına karşı korkunç bir top ateşi açtırmış ve düşmanın moralini perişan ettiği gibi bizimkilerinkini de adam akıllı yükseltmişti. Sabahın saat 10.30'unda başlayan Türk topçu ateşi Aydın'daki işgal kumandanı Yarbay Siminas'ı şaşırtmıştı. Hemen İzmir'deki kumandanlar şu telgraf çekti. Düşman şimdi top ateşi açtı. Topçu kıtaları göndermenizi rica ederim Siminas. Türk topçu bataryasının etkinç ateşi altında darmadağın olan düşman savunması savaşçı Türk gruplarınca yavaş yavaş kemiriliyor, düşman her saat biraz daha geriliyordu. Dört yandan aynı zamanda sıkıştırılan düşman birçok mevzilerini bırakarak çekilmek zorunda kaldı. Akşam karanlığı bastığında düşman şehrin doğusundaki kepez sırtlarında top yatağı ve demir yolunun şehirden geçtiği çizgi üzerinde tutunmaktaydı. Koyu karanlıkta beraber savaş biraz tavsamış yaralıların iniltileri ve söğüp saymaları sessizliği delmeye başlamıştı. Siminas gece saat 22'de İzmir'e şu telgrafı çekiyordu. Şehir büsbütün kül olmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Savaş sabahtan beri sürüp gidiyor. Büyük ölçüde kuvvetlerin saldırısına uğradık. Takviye kıtalarına ve cephaneye ihtiyacımız çoktur. Şiddetle gerekmektedir Siminas. Yunanlılar savaş başlamadan bir gün önce şehirdeki pek çok Türkçü toplayıp camilere doldurmuş ve bunların çevresini tel örgülerle çevirerek bolca nöbetçi dikmişlerdi. Bütün Türk dükkanlarına tebeşirle işaretler konmuştu. Hristiyanlara zorla şapka giydirilmiş, Türk mahallelerine giden bütün su yolları kesilmişti. Bu da anlatıyordu ki Yunanlılar ve Rumlar el ele vererek büyük öldürme kampanyasına girişmek üzereydiler. Yunanlılar Türk savaşçılarının 28 Haziran'da yaptığı saldırı ile bu öldürme bayramını kutlamaya vakit bulamamışlardı. 29 Haziran sabahı tan yeri ağrırken yiğitler sabah namazına durduklarında şehrin Türk mahallesinde tenekelerle gaz yağı dökülerek tutuşturulan evlerden ilk kıpkızıl alevler ve zifir gibi kapkara dumanlar yükselmeye ve ölümle karşı karşıya gelmiş insanların çığlıkları işitilmeye başlamıştı. İlk yangın alevleri istasyondaki Ahmet Ağa'nın otelinden yükselmişti. Demek ki düşman bozguna uğramak üzereydi. Bunun içinde yakacak, yıkacak ve öldürecekti. Demek ki Kuvayi Milliyeciler yetişinceye dek Aydın'da bir tek Türk ve bir tek Türk evi kalmayacaktı. Yörük Ali Efe, Binbaşı Hacı Şükrü Bey'in yalvarmalarını aldırmayarak kendisinden ayrıldı ve arkasındaki kızanlarıyla Koz Dibi denen yerden şehre girdi. Rum mahallesi bir kale haline getirilmişti. Can vermeyi göze almadıkça bu sokaklardan geçiremezdi. Sokağa uzanan namlulardan mermi yağıyordu. Şehrin göbeğine varıncaya dek bir tek savaşçı sağ kalmayacaktı. Yörük Ali Efe hayatının en korkunç emirlerinden birini verdi. Rum evlerini birer birer yakmaya başladılar. Ötede Rumlarla el ele vermiş Yunan askerleri Türk evlerini yağmalar ve içindeki Türkleri süngü ve kurşunla kalbura çevirirken beri yanda Rum mahallesinde de Yörük Ali Efe aynı işi yapmaya başlamıştı. Zeybekler eli silah tutan bütün erkek Rumları ve Yunan askerlerini kurşunlayıp kesiyor, korkudan yalvaran ve onlara teslim olarak canlarını kurtarmak isteyen genç Rum kız ve kadınlarını bir kenara itiyorlardı. Efeler ve Zeybekler onlara şöyle diyorlardı. Bizim kadınlarla işimiz yoktur. Dayılarınız Yunanlılar sizi bırakıp neden kaçtı? Korkmayın, biz sizin ağalarınız gibi ırz ile oynayan namussuzlardan değiliz. Hacı Şükrü Bey'in Yörük Ali Efe'ye verdiği en önemli emir, 3 caminin minaresine de Türk bayrağını asmaktı. Bu Türk halkının ve savaşçılarının moralini çok yükselteceği gibi son düşman direnicilerinin de moralini sıfıra indirebilirdi. Yörük Ali Efe Rum mahallesini yakarak tütsü verilmiş bir eşek arısı yuvası gibi arkada bıraktıktan sonra ileri atıldı. Ne var ki meydanlardan ve açık cadde ve sokaklardan geçilmiyordu. Türk bayrağı çekilmesi gereken minarelere ağır makineli tüfekler yerleştirilmişti ve bunlar yangından kaçan Türk halkını insafsızca biçiyor, alevlerin içine seriyordu. İki ateş arasında kalmış olan zavallı halk içeride kalsa yanıyor, dışarı çıksa kurşunlarla delik deşik oluyordu. Bey Camii'nin minaresine yerleştirilen bir ağır makineli tüfek birkaç saniye içinde yörüğün kızanlarından 8-10 tanesini cansız biri üstüne serivermişti. Bunu gören Yörük Ali Efe öfkeden deliye dönmüştü. Her zaman olduğu gibi zekası, yürekliliği ve becerikliliği imdada yetişti. Minarenin şerefe deliklerinden birinden dışarı fırlayan makineli tüfeğin namlusu güneşte parlıyor ve arkasında da haki renkli bir kep görünüyordu. Nişancılığı ile nam salmış olan Efe hemen bir evin kenarından nişan aldı. Besmele çekerek tetiğe dokundu ve ağır makineli tüfek birdenbire sustu. Yörük Ali Efe doğruca Cihanoğlu Camii'ne gitti. Aydın'ı dost gibi Yunan ordusuna teslim eden şehrin kodamanları, eşrafı ve zenginleriyle daha pek çok kişi buraya kapatılmış buldu. Hepsini kurtardı. Ondan sonra hapishanenin kapısını kırdırıp açtırarak yığınla masum Aydınlı'yı da buradan kurtardı. Ve bundan sonra ilk iş olarak 3 minareye Türk bayrağını astı. Savaş hala bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu. Kepez'de kanlı bir boğuşma vardı. Yörük Ali Efe bu arada büyük bir iş yaptı. Yunanlıların kanlı bir direnç gösterdiği Kepez'i şehrin öbür bölümlerinden ayırdı. Böylece savaş 29 Haziran akşamına dek sürdü. Artık soğukkanlılığını yitiren Yunan ordusu modern bir ordu olduğunu unutarak önüne geleni öldürüp parçalama ve büyük bölümüyle şehirden çıkıp batıya doğru uzanan İzmir yoluna dökülmeye başlamıştı. Ölüm korkusundan ne yapacağını şaşıran binlerce Rum savaşçısı, zengini, çoluk çocuğuyla Yunan ordusunun arkasına takılmıştı. İşgal kumandanı bunları dipçikle, süngü tehdidiyle boşuna geri çevirmeye çalışıyordu. Darmadağın kaçan Yunan ordusu, yolları tıkayan bu Rum göçmenler yüzünden ne yapacağını şaşırmıştı. Yarbay Siminas'ın en çok korktuğu 50 bin çetecinin çekilen Yunan alaylarının arkasından kovalaması düşüncesiydi. 29 Haziran gecesi Yunan ordusu yangınların aydınlığında şehri boşaltıp giderken köylerden gelen halkla birlikte bütün Kuvayi Milliye grupları şehre giriyordu. Şehir henüz büsbütün düşmandan kurtarılmış sayılamazdı. Çekilen işgal ordusunun çoğunluğunu korumak üzere şehrin şurasında burasında direnme yuvaları bırakmıştı. Yunan ordusunun artçıları şehrin batısındaki top yatağında gürleyen topları ve tıkırdayan makineli tüfekleriyle hala bir meşale gibi yanan bahtsız aydına ölüm püskürüyorlardı. 57. Tümen Kumandanı Albay Şefik Bey ile Hacı Şükrü Bey gece yarısı şehre girdiler. Hacı Şükrü Bey belediye başkanı Reşat Bey'i bir tekkede saklı buldu. Ondan öğrendiğine göre Yunanlılar çekilirken bütün zenginlerin ve eşrafın paralarını, değerli eşyalarını yağmalamışlar, kendilerini de koyun gibi doğramışlardı. Yunan ordusunu aydına çağıranlar arasında bulunan bu adam onların eşrafa attığı satırın korkusundan hala tir tir titriyordu. 30 Haziran güneşi Aydın şehrinin sokaklarında serilmiş yatan binlerce Türk, Rum ve Yunan askeri ölüsünün ve kararmış merteklerinden hala kara dumanlar yükselen binlerce ev leşinin üzerinde doğdu. Yunan artçıları hala top yatağında inatla dayanıyorlardı. Bu sırada Albay Şefik Bey'in tez elden çağırdığı Antalya'daki 176. alayın 1. taburu Aydın'a yetişti. Yorgun olmakla beraber taze bir kuvvet sayılan bu taburu Şefik Bey hemen kepe sırtlarındaki direnme yuvalarına doğru sürdü. Bütün Türk topları da bu sırtları dövmeye başlamıştı. Düşman burada da bir süre daha dayanmayı denediyse de pabucun pahalı olduğunu en sonra anlayarak demir yoluna doğru kaçmaya başladı. Büyük düşman kuvveti de bu yoldan çekilmişti. Kepe sırtlarındaki son düşman dayanışının da çökmesiyle şehir baştan başa Türklerin eline geçmişti. Şefik Bey, Hacı Şükrü Bey, Yörük Ali ile öbür subay ve Kuvayi Milliye kumandanları beraberce gezip gördükleri bu şehri artık tanımıyorlardı. Şehrin dörtte üçü yanmış, yıkılmıştı. Yangından kaçarken makineli tüfeklerle şehit edilmiş yığınla çoluk, çocuk, kadın, erkek kaldırımlarda yatıyordu. Birçoğunun açık kalmış ağızları ve gözleri ölümden önce duydukları korkunun derecesini gösteriyordu. Savaş süresince sağ kalan Türk ve Rum halkından birkaç yüz kişi Fransız kilisesine sığınmıştı. Buraya sığınanların daha çoğu Rum'du. Şefik Bey'in Menderes Köprü başına gelip inceleme yapmasına sebep olan 6 Fransız jandarması da buraya sığınanlar arasındaydı. Albay Şefik Bey yanında bütün öbür kumandanlar olarak doğruca bu Fransız kilisesine gitti. Birçok Rum Kuvayi Milliyecilerin kendilerini öldüreceklerini sanarak ağlama, inleme ve Şefik Bey'in ayaklarına kapanmaya başladı. Bunlar kendilerinin ecnebi olduklarını söylüyor ve öldürülmemeleri için yalvarıyorlardı. Kumandan, hangi millet ve ırktan olursanız olunuz, canınız ve malınız emniyet altındadır. Hiç kimse kılınıza dokunamaz. Türk milleti vahşi bir millet değildir, dedi. Sonra köşede bucakta saklanmış birçok Rum kadın ve kızını da toplatıp buraya getirtti. Ganimet olarak alınan bütün silahlara cephane toplanıp sayıldı. Şefik Bey Aydın'dan ayrılırken taşıtamadığı ve bu yüzden de şehirde bırakmak zorunda kaldığı bir yığın top mermisini yeniden eline geçirince çok sevindi. Hemen bunları elde kalabalık asker varken uzak köylere taşıtmaya başladı. Rahibelerin manastırına ve hükümet konağına sığınan Rumların sayısı 2-3 bin kadar vardı. Albay Şefik Bey hükümet yapılarında topladığı Rum halkı artıklarına sıcak yemek ve ekmek verdirerek onları herhangi bir öfkeye karşı korumak görevini de üzerine almıştı. Aydın hükümet dairesinde toplanan kumandanlar bir mucize gibi yarattıkları bu büyük olaya kendileri de şaşıyor ve çocuk gibi seviniyorlardı. Başta Şefik Bey ile Hacı Şükrü Bey olarak hepsi de bu dövüşün yıldızları olarak Yörük Ali Efe ile Kıllı oğlu Hüseyin Efe'yi görüyor ve onların yiğitliğini hayran hayran yüzlerine karşı söyleyerek bir minnet borcu ödediklerine inanıyorlardı. Aydın'a ilk giren ve hükümet konağını işgal eden korkusuz Yörük Ali Efe hemen kendini bir fotoğraf makinesinin objektifi karşısında bulmuştu. Bir sandalyede oturarak çektirdiği bu resim onun genç, temiz ve mert yüzünü çok sonra yazılacak tarih kitaplarının sayfalarına darmağan edecekti. Bir İngiliz sanık Aydın'da öldürülen Rumların sayısını 400 olarak bildirmiş, Yunanlılar ise 2000 Rum öldürüldüğünde ayak diremişlerdi. Bir Fransız subayı ise öldürülen Rumların 1500 kişi, 2000 kişi, Türk ölülerin ise 1200-1500 arası olduğunu söylemişti. Albay Şefik Bey az zaman içinde böyle bir başarının kazanılmış olmasından çok umutlanmıştı. Bu millet zorla da olsa en sonra aslan gibi öncülerinden örnek alarak düşmanı toptan göğüsleyecek ve bu cennet gibi toprakları kurtaracak ve onun üzerinde hür yaşamanın tadını çıkaracaktı. Yalnız Aydın'ın alınmasından bir iki gün sonra işler değişmişti. O naralarla ileri atılarak düşmana yağlı kurşunlar atan baba yiğitler grup grup çekilip gitmişti. Hala yangınları söndürülmeyen koskoca Aydın'ın kül ve ölü yığınları arasında dolaşarak öç hırsıyla dişlerini gıcırdatan Yörük Ali Efe ile vefalı arkadaşı Kıllıoğlu Hüseyin Efe'den gayrı bütün savaşçılar çekilip gitmişti. Şimdi Şefik ve Hacı Şükrü Beylerin elinde Yörük'ün 40-50 kişilik başıbozuk savaşçısıyla birkaç nizamiye askerinden başka bir şey kalmamıştı. Bölgenin Efe ve Zeybekleri civa gibi ele avuca sığmıyordu. Aydın mucizesini yaratıp yiğitliklerini denedikten sonra çoluk çocuk kaygısıyla dağılıp gitmişlerdi. Şefik Bey şehirden kovulan düşmanın yeniden geleceğini hem de pek korkunç bir biçimde geleceğini çok iyi biliyordu. Sonraları talihsiz Yunan başkumandanı Trikopis'in ovalarından bal dağlarından yağ akan şehir diye adlandırdığı bu güzel şehri bir daha yakıp yıkacaklar, biraz daha Türk kanı akıtacaklardı. Aydın bölgesinin de en güzel zamanıydı. Her türlü yemiş olmaya başlamıştı. Demiryolunun alt ve üst yanındaki incir bahçeleri cenneti imrendiren türlü incirleriyle Haziran güneşinin yaratıcı sıcaklığı altında mutlu insan elleriyle okşanmayı boşuna bekliyordu. Şehrin üstündeki yaşlı ve sevimli bir sıra tepeciklerde top top gümüş yığınları gibi yıldızlı yapraklarıyla uzaktan uzağa parlayan kutsal zeytin ağaçları şimdi gölgelerinde hiçbir mutlu insan gölgesi barındırmıyordu. Lloyd George'un da ta Londra'dan üflediği zehirli kasırga bu güzel bağ ve bahçelerin Türk Rum bütün sahiplerini kılıç ve kurşun yaralarıyla yere sermişti. Şefik Bey Aydın Ovası'na hakim bir yükseklikteki kışlaların bahçesinde dolaşırken böyle düşünüyordu. Düşman en azgın biçimde gelecekti. Yine de elde avuçta ne kalmışsa bunlarla onun karşısına dikilmekten başka çare yoktu. Milislerle Sahra Topçu Bataryası'nı şehrin batı yamaçlarına 175. Alay'ın 3. taburu ile 135. Alay'ın 1. ve 3. taburlarını da telsiz telgraf istasyonuna, 176. Alay'ın 1. taburuyla 175. Alay'ın geri kalanlarını 60 kişilik Aydınlı milisle top yatağına yerleştirdi. 50 kişilik Yörük Ali Efe çetesi ve 15 kişilik Teğmen Kadri Bey çetesiyle bütün savaşçıların toplamı 200'ü aşkın değildi. Saldırı için Tire'de toplanıp Aydın'a doğru yollanan Yunan gücü ise bir tümenlik yani 10.000 silahlıydı. Albay Şefik Bey bunca zulüm görmüş olan Aydınlıların düşmanla çarpışmasını sağlayabilmek için çok çalışmış, sağ kalan bütün erkeklere yeniden silah dağıtmıştı. Bunlardan ancak 30-40 kişi savaşçılara katılmış, geri kalanı ise aldıkları tüfeklerle çoluk çocuklarını da beraber alarak ya Menderes'in güneyine, İtalyan bölgesine geçmiş ya da demir yolu boyunca ilerleyerek Anadolu'nun içerilerine doğru savuşup gitmişti. Şefik Bey'in dileği de Aydınlıları Aydın'ın savunmasında kullanmaktı. Düşmanın yeniden şehre doğru ilerlediği işitilir işitilmez Şefik Bey ile Hacı Şükrü Bey'in elleri böğründe kalmıştı. 3 Temmuz 1919 günü Yunan ordusu Aydın'ın üstüne yeniden yürüdü. Tümen kumandanı Albay Zafirgöz ile Sarı Yanidis kuvvetleri Tire'de toplanıp hız aldıktan sonra kendilerine güvenli bir çığ gibi silah ve makine şakırtılarıyla ilerlediler. Düşmanın bir kolu demir yolunu izliyor, öbür kolu da Aydın'ın gerilerine doğru yürüyordu. Bunu anlayan Şefik Bey, topçu kumandanı Hakkı Bey'i bütün savaşçıları toplayarak düşmanın ilerlediği yöne sürmesini emretti. Demir yolunun her iki yanından ilerleyen bir alaya aşkın düşman gücüyle piyademiz karşılıklı tüfeklerini patlatmaya başladılar. Hava çok sıcaktı. Savaşçıların beyni kaynıyordu. İkindi olmak üzereydi. Yunan topçusunun insafsızca ateşine karşı bizim toplar da gürlemeye başladı. 20-30 kişilik kuvvetiyle Aydın'ın batısındaki sırtlara yerleşen Teğmen Şerafettin Bey'in çok becerikli ağır makineli tüfek atışlarıyla düşmanı yandan biçmesi ve topçumuzun isabetli ateşi düşmanı olduğu yerde durdurdu. Düşmanın top ateşi bütün hıncını top yatağındaki makineli tüfeklerimizin üstüne boşaltıyordu. Toprak yer yer kaynıyor, küme küme kül rengi dumanlar yükseliyordu. Aydın'ın batı sırtlarında toprağa sıkıca yapışan bu bir avuç savaşçı düşmanı akşam karanlığına dek bir adım ileri attırmadı ve Aydın bu süre içinde hep elimizde kaldı. Saat 3'te başlayan savaş Yunanlılara hiçbir umut vermeden akşama dek sürmüş, Şefik Bey de çokça umuda kapılmamıştı. Öfkeli bir düşman alayının ve arkasından da daha gelecek alayların karşısındaki Türk gücü 190 silahlı piyade, 17 süvari, 8 ağır makineli tüfek, 4 toptu. Az da olsa Menderes bölgesinin umudu bu küçük kadrodaydı. Onun için bunları üstün düşman baskısı karşısında eritmek doğru değildi. Bunu düşünen Şefik Bey 3-4 Temmuz 1919 gece yarısı horozlar öterken bu küçük kuvvetin Menderes yönünde çekilmesini emretti. Ovalarından bal, dağlarından yağ akan Çileli Aydın'ı bir kez daha arkada bırakan bu bir avuç savaşçının başında Menderes Irmağı'na doğru atının üstünde ilerleyen Şefik Bey ileride bundan çok daha zor günler geleceğini düşünüyordu. Albay Şefik Bey'in bu küçük kuvveti iki kademeli olarak çekildi. Birinci kademe köprünün ilerisinde, ikincisi de gerisindeki yamaçlarda mevzilendiler. Topçu bataryası Petraki çiftliğinde mevziye sokulmuştu. Hepsinin kumandanı da Binbaşı Hacı Şükrü Bey'di. Albay Şefik Bey, Aydın'ın düşmanca ilk işgalinde Nazilli yönünde çekilmeyerek Menderes'in güneyine düşen Çin'e yönüne çekilmişti. Bu kez de yine onun gibi yaptı. Bunun ikisini de yaparken gerçekten çok düşünmüş, çok ince hesaplar yapmış, ondan sonra karar vermişti. Bir kez düşmanla arada doğal bir engel meydana geliyordu. Savunması kolaydı. Nazilli yönünde ise böyle bir engel yoktu. Bunun için de savunması güçtü. Hele kendi elindeki bu küçümencik kuvvetle savunmak hayaldi. Nazilli yolu savunma için açık, düşman için çok elverişliydi. Sonra düşman sağ böğrüne dayanmış bir kama gibi bir düşmanı her zaman kovalamak zorunda olacağından Anadolu'nun içerilerine doğru demir yolunu izleyerek gitmekten bir süre için olsun çekinecek ve oralarda milli kuvvetlerin toplanması ve toparlanması için vakit kazanılmış olacaktı. En sonra orası İtalyan bölgesiydi. Onların pasif yönetimleri altındaki bu bölgede bir süre için olsun hazırlanabilirdi. Yunanlılar Kuvayi Milliye'yi yok etmek için Menderes'in güneyine geçince de İtalyan ordusuyla karşılaşacaklardı. Bu da birbirinden hırslı bu iki düşmanı birbirine düşürebilirdi. 4 Temmuz 1919 günü erkenden Yunanlılar şehrin batısındaki top yatağına boşuna yüzlerce top mermisi attılar. Şefik Bey kuvvetlerinin hala şehirde ve o sırtlarda olduğunu sanıyorlardı. Hiçbir yandan kendisine ateş edilmediğini gören düşman bir kez daha kollarını sallayarak şehre girdi. Artık onu tuz ekmekle karşılayan ne bir Rum ne de bir Türk eşrafı vardı. Ölüler, ölüler, ölüler. Ve hala dumanı tüten yangın yerleri bol ve zengin Ege aydınlığının içinde sırıtıyordu. Şefik Bey'in öfkeli savaşçıların elinden kurtardığı birkaç bin Hristiyan, hükümet dairelerinden başlarını uzatmış gelen Yunan kuvvetlerini somurtkan somurtkan seyrediyorlardı. Artık hepsi savaşın ne olduğunu anlamışlardı. Aydın'a giren Yunan kumandanı Şefik Bey kuvvetlerinin çekilme yönü olan Menderes Köprü başına doğru önemlice bir saldırı yaptırdı. Bir Yunan alayı köprü başına doğru ilerlerken iki taburluk bir kuvvette Menderes Köprüsü'nün güneybatı yönünde yayılarak yürümeye başladı. Güneybatı yönünde ilerleyen taburlar bizim topçumuzu tehlikeli bir duruma sokmak üzereydi. Hacı Şükrü Bey bataryanın başından ayrılmayarak bu düşman taburlarını sürekli ve isabetli bir ateş altına aldırdı. İki düşman taburu sendeledi ve olduğu yerde kalıverdi. Merkezden tam köprü başına doğru ilerleyen Yunan alayı bizimkilere çok yaklaşmıştı. Onların büsbütün yaklaşmasını isteyen Hacı Şükrü Bey'di. Tam gerekli bir hedef haline geldiklerinde üzerlerine korkunç bir batarya ateşiyle ağır makineli tüfek ateşi açtırdı. Koca alay bir kez sarsıldı, sonra allak bullak oldu. Tam bu sırada Yörük Ali Efe ile Teğmen Kadri Bey müfrezeleri yandan saldırdılar. Eldeki Nizamiye kuvveti de Yörük Ali Efe ile birlikte ileri atıldı. Düşmanın kuvveti 20 kat üstün ise de hiç savaş yüzü görmemiş olduğu anlaşılan düşman alayı içinden sık sık vurulup düşenler haykırıp inledikçe hepsinin morali bozuldu ve yüzlerini Aydın'a dönerek kaçmaya başladılar. En çok 200 kişilik Türk kuvveti Yörük Ali Efe ile Kıllıoğlu Hüseyin en başta olarak bu karınca gibi kalabalık düşman kuvvetini önlerine katıp kovalamaya başladı. Savaşı geriden dürbünle seyreden Şefik Bey bu işe şaşıp kalmıştı. Gerçi Çanakkale'de ve Galicia'da da böyle şeylerle çok karşılaşmışsa da yine de şaşmaktan kendini alamıyordu. Bu bir avuç kahramanı yaratan kendisiydi. Bu aslanlardaki maya ne mayaydı? Dümdüz Aydın Ovası'na çıkan bir avuç savaşçı gerçekten bir avuç olduğunu gösterince savaşı Aydın'ın güneyinde bir yerden yöneten Yunan kumandanı hem öfkelenmiş hem de şaşırmıştı. O baştan büyük bir çeteci dalgasına çarptıklarını sanmıştı. Hepsi öyle sanmıştı. Türk savaşçılarının azlığını böylece gören düşman geri döndü ve arkalarından kovalayan bu bir avuç kahramanın üzerine dalga dalga çullandı. Savaşçılarımız bu ansızın gelen dalga yüzünden köprü başına varamayarak Nazilli yönüne doğru atıldılar. Makineli tüfeklerimizin mevzilerinde yalnız kaldığını anlayan düşman bu noktaya korkunç bir topçu ateşi açtı. Sonra buraya üst üste birkaç kez saldırdı. Toprağa yapışıp kalmış birkaç savaşçı düşmanı sabaha dek bu mevzilere sokmadı. Eldeki son gönüllülerin eriyip gitmesi tehlikesi belirdiğinden 4 Temmuz akşamının karanlığı Aydın Ovası'nı kaplayınca Şefik Bey kuvvetini Menderes'in öbür geçesine geçirerek Derviş Kahvesi denen yerde topladı. Yörük Ali Efendi müfrezesiyle Nizamiye erleri geriden kocaman salla bir kez daha karşıya geçtiler ve karşıda siper kazarak düşmanı ırmağın güneyine geçirmemek için yeniden savaşa hazırlandılar. 4 Temmuz 1919 gecesi başta Albay Şefik Bey, binbaşı Hacı Şükrü Bey ve Yörük Ali Efe olarak yan yana kuru toprağa oturarak talihsiz Aydın Ovası'nın genişliğince göklere yükselen kızıllıkları seyrettiler. Aydın'da yanmaktan kurtulan son Türk evleri de ateşlenmiş, cayır cayır yanıyor, şehrin üzerine kıpkızıl bir duman yığını yükseliyordu. Menderes'in karşısına çekilen Yörük Ali Efe'den sözde öç almak için bu gece serbest kalan Yunan taburları oradaki bütün Türk köylerini ateşlediler. Kaçamayıp evlerinde kalan bütün Türkleri öldürdüler. Venizelos'un askerleri bu gece dünyanın en zengin topraklarından biriyle örtülü bulunan Aydın Ovası'nda ateş bayramı yapıyorlardı. Bu ateş ve kan bayramından kurtulmaya çalışan Türk köylüleri durmadan Nazilli'ye doğru kaçıyor ve kayıklarla Menderes'in güneyindeki İtalyan bölgesine geçiyorlardı. 5 Temmuz 1919 günü akşamına dek düşmanı Menderes'in öbür yakasına geçirmeyen savaşçılar 6 Temmuz 1919 gecesi Menderes ırmağını köprüden ve Gölhisar kayığından geçen bir düşman kuvvetince çevrilmek tehlikesi geçirdiler. Bunu gören Yörük müfrezesiyle Nizamiye kuvveti köprü başını bırakarak tehlikeden sıyrılmak zorunda kaldı. Menderes'in güneyine geçen bu düşman kuvveti Irmağa yakın iki Türk köyünü baştan başa yaktı. Bu çarpışmaları yakından izleyen İtalyan kumandanlığı Yunanlıların başka vahşet yapmasını önledi. 6 Temmuz 1919 gecesi Menderes Köprüsü'nün yakınlarından karşı yakaya geçen Yunanlılar Şefik Bey'in Çin'deki karargahına doğru ilerlemeye başladılar. Kuvayi milliyeciler hep köylerine dağıldığından hiçbir kurşun sesi işitmeden rahatça ilerliyorlardı. Bu sırada Şefik Bey'in düşündüğü şey oluverdi. Yunan ordusunun karşısına 400 kişilik bisikletli bir İtalyan zagileri bölüğüyle bir dağ topçu bataryası, iki makineli tüfek bölüğü ve bir de piyade bölüğüyle güçlendirilen Çin'deki İtalyan işgal gücü dikiliverdi. Yunan ordusu zoru görünce 4 günlük bir işgalden sonra 10 Temmuz 1919 günü yine Menderes Irmağı'nın kuzeyine çekildi. İtalyanlar bundan sonra Menderes Köprüsü'nün her iki yanına asker yerleştirdiler. İtalyan askerleri Menderes kıyılarını kontrol altına aldıktan sonra Menderes kıyısında köylerinden kaçıp Çin'e çekilen bütün köylüler yeniden evlerine döndüler. İtalyan işgal kumandanlığı Çin'de Albay Şefik Bey ile karşılıklı görüşerek bir daha Menderes yönünde Yunanlılara saldırılmaması üstüne söz aldı. Artık Çin'e karargahı tarihe karışıyordu. Görevini yapıp bitirmişti. Şimdi Şefik Bey Umurlu'da toplanan adamlarının başına geçecekti. Topçu kumandanı Hakkı Bey orada 1000 kişiye yakın bir kuvvet toplamıştı. Şimdi Menderes bölgesinin bütün Kuvayi milliyecileri Umurlu'da bir araya geliyordu. Demirci Mehmet Efe gıcır gıcır giyinekleriyle küçük atlarının üzerinde arkasından gelen 200 zeybekle Umurlu'ya inmiş. Nazilli Jandarma Tabur Kumandanı Yüzbaşı Nuri Bey ve Kumandan Hakkı Beylerce karşılanmıştı. Demirci Mehmet Efe'nin 200 atlıyla Umurlu'ya gelişi bir bayram havası yaratmıştı. Albay Şefik Bey bir gün İtalyan kumandanlarıyla vedalaşarak yanında binbaşı Hacı Şükrü Bey, Teğmen Kadri Bey, Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe ve adamları olduğu halde Çin'e Dalama yolundan Umurlu'ya yollandı. 21. ayrımın sonu sayfa 335.